Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun.
Hocam kısmet olursa bugün Mevlana Hazretleri üzerine konuşmak istiyoruz. Malumunuz Mevlana Hazretleri'nin Şeb-i Arzusu'nun yani Hakk'a vuslatının 748. yıl dönümündeyiz.
Evet, doğru.
İrfan gündemi için de aslında müstesna konulardan birisi. Çünkü Mevlana Hazretleri hem alim sıfatıyla, hem arif sıfatıyla, hem hak aşıklığıyla bu medeniyette, bu topraklarda çokça sevilmiş, çokça hakkında konuşulmuş, çokça eserleri okunmuş, kıymetli, büyük bir zat.
Evet.
Mevlana Hazretlerini büyük yapan nedir hocam? Yani değerli yapan, bu topraklarda onun ismine, onun izine bu kadar bağlı olunmasına sebep olan sizce nedir? Gönlünüzdekileri paylaşırsanız mutlu oluruz.
Evet. Efendim tabii ismi üstünde Mevlana diyoruz. Yani biz Celaleddin demiyoruz. Muhammed Celaleddin diye çok fazla kullanmıyoruz ama Mevlana kavramını, kelimesini kullanıyoruz. Mevlana aslında Efendimiz demek. Yani bizim üstadımız Efendimiz demek. Mevlana tabirini Mevlana'dan başkaları için de kullandığımız vakidir. Mevlana Halid-i Bağdadi diyoruz mesela veya böyle 3-5 şahsiyetle ilgili bu tabir kullanılıyor ama Hazreti Mevlana için herkesin bildiği ve özellikle bizim Türk İslam dünyasında çok yaygın olan bir kavram. Niçin? Sorunuz çok yerinde, anlamlı. Mevlana'yı Mevlana yapan özellikler var, değerler var. Bunlardan bazılarını şöyle sıralamak mümkündür. Bir defa Mevlana'nın yaşadığı dönem bakımından baktığınızda zor bir dönemde yaşamış Mevlana. Nasıl bir zor dönemde? Yani İslam dünyasının işte uzunca yıllar batıdan gelen Haçlı istilalarıyla inlediği, tabiri caizse efendim işte Haçlıların Anadolu'da, Kudüs'te pek çok yerde taş da üstünde bırakmadığı ve zorlukların yaşandığı bir dönem. Keza aynı yüzyılların hemen akabinde Mevlana'nın yaşadığı yıllarda doğudan gelen bir Haçlı istilasının muadili olan Moğol istilası var. Hatta ondan daha belki
şiddetli
ve şey, yani ölümcül kan kokan, kan kusturan bir Moğol istilası var. Ve bu ikisinin arasında bir de Anadolu'da Baba İshak isyanı diye bilinen 1240 yılında Tokat civarında bir ayaklanma, bir isyan söz konusu. Ve Moğolların işgalinden sonraki süreçte Anadolu Selçuklularının da taht kavgaları var. Dolayısıyla dışarıdan, içeriden, yani insanların böyle bunaldığı bir dönem.
Huzursuz olduğu,
siyasi bakımdan başsız hissettiği kendisini ve manevi açıdan da böyle bir sığınak, barınak aradığı bir dönemde Hazreti Mevlana'nın çıkıp insanlara yani bu fani olan şeylere kapılmayıp asıl yönelecek olan zatın Hak Teala Hazretleri olduğunu ve bunu aşk adını verdiği çok önemli bir değerle, sevgiyle ve gönül kavramıyla buluşturarak anlatmış olması Hazreti Mevlana'nın ve o ümitsizlik ortamında, yani insanların gözlerinin ve gönüllerinin karardığı, ne olacak bu işin sonu, nereye varacak bu ülkenin hali gibi söylemlerin çokça konuşulduğu bir dönemde insanların asla karamsarlığa düşmemesine müncer olacak ümit aşılayan bir insan. Zaten genellikle peygamberler, mütefekkirler, veliler ve büyük devlet adamları insanlara ümit aşıladıkları, gelecek vaat ettikleri, geleceğe dair bir takım ışıklar sundukları ölçüde büyüktürler. Mevlana'nın da bence büyüklüklerinden birisi, yani karanlığın insanları aldatmaması gerektiği, ışığa ve aydınlığa, aydınlık tarafına, güneşe doğru yol almak gerektiği şeklindeki mesajlarıyla bu karanlık dünyanın mutlaka aydınlanacağı konusundaki sözleri. Hatta işgalci Moğolların çocuklarının Müslüman olacağı babındaki söylemleri, yani ben diyor Moğol'dan kaçıyorum ama Moğol'undan çıkacak olan Ceylan'ın ciğerinden çıkacak mis kokusunu da özlüyorum diyor. Yani Moğol dediği Tatar ve işte Moğol, daha doğrusu Tatar dediği Moğol, onun Ceylan'ın onun yavrusu, ondan çıkacak olan mis kokusu ise Müslümanlığın o nesle, o jenerasyona yavaş yavaş sirayet edip hakikaten işgalci olarak talan eden Moğolların Anadolu coğrafyasında tasavvuf muhitlerinin de etkisiyle Müslüman olup burada kalmaları sonucunu doğurduğunu da biliyoruz. Ama bunu Mevlana kendi çağında son derece zalim olan insanların varlığına rağmen Moğol'dan kaçıyorum ama Moğol'un ceylanından çıkacak o mis kokusunu özlüyorum diyerek söylüyor. Bu tabii çok ileri bir ufuk, çok yüksek bir ufuk ve dolayısıyla insanlara yani ümitsiz olmamaları gerektiğini söylüyor. Artık çürümüş, kokuşmuş belki bir Selçuklu çınarı ortada ama o çınar artık böyle dibinden bir filiz fışkırması halinde bir işe yarayacak. Yani dolayısıyla Hazreti Mevlana da bunun farkında. O aslında bir bakıma o Selçuklu çınarının altından Osmanlı fidanının doğmasına zemin hazırlayan, atmosfer hazırlayan bir özelliği var. 1273 Mevlana'nın vefatı, 1299 Osmanlı'nın kuruluşu. Yani bir bakıma onun mesajları bu şeyi Osmanlı coğrafyasında, daha doğrusu Anadolu coğrafyasında Osmanlı'nın devlet olmasını ve devlet-i aliye ve ebed müddet olmasını sağlayacak mesajlar vermiştir. Hatta onun için de şöyle bir değerlendirme de yapılır. Yani nasıl Hazreti Mevlana zamanında Celal mazharı olarak bir Haçlı istilaları batıdan gelmiş, doğudan da Moğol istilası gelmişse, bir Cemal mazharı olarak da Anadolu'ya batıdan Endülüs menşeli Muhiddin ve Arabi gelmiş, doğudan da Mevlana ve benzeri büyük mütefekkirler gelmişler ve bunlar Osmanlı'nın kuruluşuna takaddüm eden yıllarda burada hizmet etmişler ve onların ektikleri tohumlarla Osmanlı bir devlet-i aliye olarak kurulabilmiş ve Osmanlı bu şeye, bu algıya, bu anlayışa çok bağlı olarak gelişmişti. Dolayısıyla Hazreti Mevlana'nın büyüklüğü yaşadığı çağdaki yaptığı hizmetlerle doğrudan alakalıdır. Hani insanlar vardır, kendi çağlarında çok bilinmezler. Daha sonra yaptıkları hizmetler, yazdıkları eserler sebebiyle tanınır ve şöhretleri daha fazla
artar,
evet. Artar. Bazıları vardır, çağlarında bilinirler. Çağlarından sonra nisyana terk edilirler. Evet. Bazıları da vardır ki hem çağlarında çok iyi bilinirler hem de çağlarından sonra da hizmetleri, irşatları, düşünceleri çağları aşıp gelir ve hayatiyetleri, canlılıkları sürüp gider. Hazreti Mevlana bu üçüncü gruptandır. Yani o kendi döneminde de hakikaten çok sevilmiş, tanınmış, bilinmiş bir insan. Kendisinden sonra da işte Mesnevisiyle, divanıyla, fihi mafihiyle, mektubatıyla, eserleriyle çok etkin olmuş tarikatiyle, tarikatı de Mevlevi tarikatı hakikaten çok özel bir statüde hep görülmüştür. Mesela hem Selçuklular zamanında hem Osmanlılar zamanında bizim insanımız, bizim devlet yönetimlerimiz Mevlana'nın soyundan gelen bu tarikat mensuplarına özel bir statü vermiş ve o tarikatın tekke açması ya da tekkelere şeyhliklerin atanması konusunda merkeze değil hep oraya itkiyi devretmiştir.
Yani özellik tanımışlar.
Bir bakıma yani Mevlana Celaleddin Rumi soyundan gelen Çelebiler vasıtasıyla, Konya'daki Aslane vasıtasıyla, ta Bosna'daki Mevlevi dergahı da, Kırım'daki Mevlevi dergahı da, Sofya'daki, Filibe'deki Mevlevi dergahı da, Bulgaristan'daki, Yunanistan'daki, Girit Adası'ndaki veya Kıbrıs'taki Mevlevi dergahı da buradan yönetilmiştir. Yani bu o Mevlana soyundan gelen insanların yürüttükleri Mevlevi hareketinin devlet tarafından ne kadar sahiplenildiğini ve devlet yönetimlere de ne kadar etki ettiğini göstermesi bakımından önemli. Yani bizde böyle birkaç tane tarikat var. Devlet otoritesi onlara biraz kendi başlarına hareket etmelerine imkan veriyor. Mesela bunlardan birisi başta Mevleviliktir. Diğeri Bektaşiliktir. Hacı Bektaşi Veli, bir diğeri de Hacı Bayram Veli'dir. Diğerleri mesela 17. 18. yüzyıldan sonra merkez tekkelere bağlanarak İstanbul'dan yönetilmiş. Evet. Sonra Meclis-i Meşayih vasıtasıyla doğrudan merkeze bağlanmış ama bu üç tekke bağımsız hareket etmişlerdir. Gerçi Bektaşilik 1826'da kaldırılmış, davet edilmiş Yeniçeri ile beraber ama yani mesela Hacı Bayram Veli ile Mevlevilik 1925'te Tekaya ve Zevaya'nın seddine dair o meşhur
tekke ve saviyelerin kapatıldığı
627 sayılı yasay ile kaldırılıncaya kadar devam etmiştir. Hatta ondan sonra da Mevlevi dergahlarına münhasır olmak üzere bazı yerlerde türbelerine yani onların biraz kültür ocağı gibi devamına izin vermiştir. Mesela Hacı Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin türbesi böyle görülmüştür. Yani her ne kadar tekke olarak kapalıysa da bir kültür merkezi olarak devamında ve türbenin ziyaretinde mahsur görülmemiştir. Dolayısıyla ona ayrı bir statü vermiştir. Yani Mevlana'nın büyüklüğü onun ufkundadır, vizyonundadır, ileri görüşlülüğündedir, ümit aşılayan özelliğindedir, insana verdiği değerdedir. Yani özellikle insana, insan varlığına çok yüksek seviyede bir değer veren, değer atfeden ve yeryüzünün en göze varlığı, ki tasavvufun genel manada algısı da budur ama hatta İslam'ın da genel manada algısı budur ama bunu biraz daha özelleştiren, daha spesifik hale getiren de tasavvuftur ve Mevlana gibi ariflerimiz, gönül sultanlarımızdır. Yani Mevlana'da hakikaten insan kainatın göze varlığıdır. En değerli varlıktır ve o yüzden birim insan Mevlana'nın gözünde çok değerli bir anlamlıdır. Yani çünkü her insan potansiyel Müslümandır. Yani bugün kafir olsa da, Hristiyan olsa da, bir başka dine mensup olsa da potansiyel Müslümandır. Dolayısıyla ona iyi davranmak, hüsnü muameleyle onun gönlünü almak gerekmektedir Hazreti Mevlana'ya göre. Ve hatta o bu tür kendisinin karşılaştığı olaylarda o manada insana verdiği değeri gösterecek çok güzel örnekler sergilemiştir.
Mesela hocam?
Mesela bir Hristiyan gencin, delikanlının efendim idam ile yargılandığı, hatta idamın infaz edileceği bir sırada Hazretin cübbesini çıkarıp onun üzerine attığı nakledilir. Ki o devrin algısına göre de böyle alim ve işte ileri gelen bir şahsiyetin üzerindeki cübbeyi çıkarıp idam edilecek bir şahsın üzerine atmış olması, bunu ben tekeffül ediyorum, bunun suçunu ben kabulleniyorum neyse deyip yeniden yargılanma yolunu açabilen bir davranışmış. Ve hemen infaz durduruluyor ve yeniden muhakeme olunuyor. Ve yeniden muhakemede gencin haklı olduğu, haksız yere idam infaz edildiği ortaya çıkıyor. Tabii kendi canını bağışlayan, canını kurtaran bu Hazreti Mevlana'nın dergahına kapılanıyor Hazreti. Bir başka genç içinde bir cinayete karışmış bir adamın ölümüne sebebiyet vermiş bir delikanlı için vezire aracı oluyor. Diyor ki yani bu delikanlıyı için diyor bir aracı olur musun, ailesiyle görüşür müsün, bu delikanlıyı kurtaralım. Yani diyet ödeyelim, diyetle kısas cezasından kurtaralım bunu diye araya giriyor. O zaman vezir diyor ki efendim diyor, arada kan var diyor, böyle bir cinayet işmiş, cinayet yapmış bir insanın şeyini ben nasıl şefaatçi olayım falan deyince biliyorum diyor Hazreti Mevlana, onu biliyorum ama önemli olan canı kurtarmaktır. Biz yani bedelini ödeyelim, bu niyetle bu genci kurtaralım, benim amacım bir kişi kurtulsun, bir can kurtulsun diyor. O zaman vezir devreye giriyor, şeyin yakınlarının annesinin babasının nezdinde şefaatçi oluyor. Diyete razı oluyorlar ve kan parası veriliyor ve kurtuluyor idam ve infazdan. Bu sefer o da aynı şekilde son derece mutlu oluyor bu şeyden ve Mevlana'nın bedeli arasına katılıyor. Bir başka seferinde işte Sema Meclisi'nde sarhoş, ayakları birbirine dolaşan birini görüyorlar. Hemen dervişan Ne yapıyor bu adam sarhoş halde?
Onu çıkartalım mı?
Kolundan tutup çıkarıyor hatta. Çıkarmaya Mevlana bırakın diyor. Şarabı o içmiş ama siz sarhoş olmuşsunuz. Ayıp değil mi diyor, insanın rencide ediyorsunuz bu kadar insanın arasında. Yani onun bu şey sarhoşluğunu yüzüne vuruyorsunuz, rencide ediyorsunuz. Bırakın diyor. Katılsın diyor. Şimdi yani böyle ince, zarif düşünceleri var. Hoşgörülü tavırları var. Ve bu hoşgörülü tavırları sebebiyle de yani oradaki bütün Hristiyan, Yahudi, Müslüman herkesin sevdiği bir insan. Çünkü o insana insan gibi bakan ve dolayısıyla onların potansiyel Müslüman olmalarından yola çıkarak değer veren bir yapıya sahip. Ve bu tabii onun zamanında gerçekten çok sevilmesine, sayılmasına vesile oluyor. Zaten Mesnevisi ki Keşaful Kur'an diye onu adlandırıyor kendisi. Mesnevisi bir Kur'an tefsiridir. Yani baştan sona.
Kur'an Keşaful tefsir. Kur'an hocam.
Keşaful Kur'an diyor. Evet, şey için. Yani onun perdelerini kaldıran, keşfeden, sırlarını ortaya koyan manasına. Arapça biliyorsunuz bir divacesi var, ön sözü var. O ön sözde Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olduğunu Mesnevisi'nin ifade ediyor. Ve mesela Mevlana'nın bir de Divan diye bir eser var. Divan-ı Kebiri. Bu Divan-ı Kebiri çok ağır mazmunlarla yüklü ve hakikaten herkesin anlayamayacağı daha çok tevhid konularını anlatan bir eserdir. Ama Mesnevisi halktan insanların da anlayacağı, okuduklarında feyiz alacağı pek çok hikayenin, kıssanın, gündelik hayata ait bilginin içinde bulunduğu kıymetli bir eserdir. Ve hakikaten bizim kültürümüzde yüzlerce ifade edilebilecek kadar şerhi yapılmıştır. Tercümesi yapılmıştır, iktibaslar yapılmıştır, ihtisarlar yapılmıştır. Yani üzerinde çok defa çalışılmıştır. Hatta camilerde Mesnevi okutulmuştur. Mesela Süleymaniye Camii'nde Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra daha önce de okunuyordu Tahir Mevlevi'nin Mesnevi okuttuğunu biliyoruz. Yani diğer şeylerde de Cumhuriyet döneminden önce de tekkelerde olduğu gibi camilerde de yer yer Mesnevi okuyan üstadlar var. Yani camide okunabilecek bir özelliğe sahip. Çünkü Keşaful Kur'an. Yani Kur'an'ı açıklıyor. Dolayısıyla Hazreti Mevlana'nın bu şeyi çok önemli. Yahya Kemal'in de bununla ilgili çok önemli bir anlayışı var. Ahmet Hamdi Tanpınar onun talebesidir biliyorsun Yahya Kemal'in. Yani Osmanlı diyor nasıl bu işte üç kıtaya, Balkanlara, oraya buraya ulaştı? Nedir özelliği Osmanlı'da? Yani
nasıl inkişaf etti?
Nasıl oralara kadar ulaştı deyince o da diyor ki bulgur pilavı yiyerek ve Mesnevi okuyarak diyor. Yani gıdaları maddi olarak bulgur idi ama beyinlerinin ve kalplerinin gıdası Mesnevi'ydi. Yani Mesnevi şerhlerini, Mesnevi ile alakalı beyitleri okuyarak o noktalara ulaştılar. Oralara İslam'ın güzelliklerini taşıdılar. Çünkü hakikaten Mesnevi'de çok ince bir edep ve edebiyat kültürü var. Yani derin bir yani hikayelerle, teşhis ve intak sanatlarıyla yani o işte Beydaba'nın kitabından aldığı alıntılarla, başka alıntılarla yani hikaye ve kıssa anlatımıyla çok müthiş bir ifade gücü var. Onu okuduğunuz zaman siz onu kendi için hayatınıza buluyorsunuz. Hayatınıza uygulamada zorluk çekmiyorsunuz ve ufkunuz daha çok açılıyor o hikaye ve kıssalarla beraber.
Sıcak geliyor değil mi hocam?
Sıcak
bizden,
geliyor.
Bizden, aynen. İçimizden.
Zaten işte Mevlana'nın ve tasavvuf kültürünün en önemli özelliği o. Yani okuyan insanların hemen okuduklarına ve duyduklarında bunu bana söylüyor. Bende de oluyor bu. Demek ki falan diye bir irtibatlandırıyorsunuz kendinize. Hmm. Bir Japon misafir gelmişti seneler önce bizim fakülteye. Tasavvuf araştırmacısı, Türkçe'de konuşuyor. Dedi ki bir ara konuşma sırasında bizim dedi Japonya'da dedi tasavvuf kitapları çok müşteri buluyor, çok okunuyor dedi. Yani dedi mesela bir tasavvufi bir kitap dedi, tercüme edilse dedi 100.000 satıyor dedi. Bir felsefi kitap tercümesi 10.000 yani onda biri kadar falan.
Japonya'da hocam.
Japonya'da aynen böyle söyledi. Allah Allah bizim dikkatimi çekti tabii. İşte rahmetli Selçuk Bey ve Mustafa Tarhı Hoca falan da vardı. İfhan Bey de vardı bilemiyorum şimdi. Muhtemelen o da varmıştır meclise. Ondan sonra dedi ki neden böyle oluyor? Nedir yani tasavvufun cazibesi nereden kaynaklanıyor sizce falan dedik. Dedi ki valla insanlar dedi tasavvufi eserleri okuduğu zaman bunu bana söylüyor diye bir algı oluşuyor. Felsefede ise öyle değildi. Felsefede o konuyla ilgiliyse, merakı varsa oradan bir şeyi buluyor ve irtibat kurabiliyor. Ama diğerlerinde çünkü insan unsuruna hitap ediyordu. Yani insanın psikolojik zaaflarına, öfkesine, sevgisine, aşkına, hırsına, ihtirasına, yani her insanda olan duygulara yönelik mesajları var Mevlana'nın orada. Dolayısıyla herkes ya bu bende de oluyor diye irtibatlandırma imkanı elde ettiği için tasavvuf kitaplarını Japon okuyucu daha çok tercih ediyor falan demiş.
Yani deruni hikayemizi es geçmiyor Mevlana Hazretleri.
Kesinlikle. Yani insan unsurunun zaaflarını çok iyi biliyor. Meraklarını, ilgilerini çok iyi biliyor. Hoşlandığı veya hoşlanmadığı şeyleri biliyor. Ona göre onları ortaya koyarak oradan mesajını veriyor. Yani önce bir tasvir yapıyor. O tasvirlerin içerisinden hastalığı teşhis ediyor. Arkasından da tedavisi de budur bu işin.
Hep sanatla değil mi hocam?
Tabii.
Yani çok, edebi anlamda güçlü
aynen,
sanatlar güçlü kullanıyor.
Sanatları var. Zaten ama şöyle bir şeyi de var Mevlana'nın. Diyor ki benim şiirle ne işim var diyor. Ben ne şairim ne sanatkarım diyor. Ya çok da mütevazi. Ama diyor benim şiirle meşguliyetim şuna benziyor diyor. Yani evine misafir gelmiş diyor bir adamın, bir insanın. Misafir de işkembeyi seviyor. Ve hane sahibinin kendisine işkembe ikram etmesini bekliyor. Bu adam tabii ki elini işkembeye vuracak mecburen. Yani o işkembenin kokusu ona sinecek. Benim diyor şiirle meşguliyetim aynen buna benzer diyor. Ben diyor ne şair ne sanatkarım ama bugün insanlar şiiri seviyor. Şiirle söylenen şeyleri daha çok ilgiyle okuyorlar. Ben yani o yani malımız müşteri bulsun diye tabiri caizse söylüyor. Ama şundan da müzdarip Mevlana. Yani söylediklerinin tam ve net anlaşılamamış olmasından da dertli. Hmm. Diyor ki ey Hüsamettin ben bu söylediklerimi senin idrakine göre söylüyorum. Ama sözü doğru anlayan insanın hasretiyle de gidiyorum diyor. Yani sözü doğru anlayan adam da çok bulmadım. Çünkü hakikaten peygamberler, efendim mütefekkirler, siyasiler veya işte bir davası derdi olan adam insanlar hep anlaşılmayı beklerler. Yani söylediklerinin muhatapları tarafından anlaşılmasını çok arzu ederler. Mevlana da böyle bekliyor. Şeyler de öyle, peygamberler de öyle. Mesela şimdi Musa aleyhisselam, Cenab-ı Hak kendisine Firavun'a gitmek üzere görev verdiğinde Musa ile beraber, yani Harun'la beraber edersiniz. Ne diyor Musa aleyhisselam? Rabbi şrahli, sadri, vessirli, emri diyor. Yani ya Rabbi sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki dolaşıcı söz ki
insanlar
sözümü iyi anlasınlar diyor. İsa aleyhisselam, men ensari ilallah, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kim olacak şimdi diyor. Kâlel havariyyûne nahnu ensârullah Saf suresinde.
Yani onlar da biziz diyorlar
evet,
değil mi hocam?
Biz yapacağız bu işi. Biz senin yardımcılarınız diyorlar. Yani bu şu demek yani her insan böyle bir destekçi arıyor. Keza Peygamber aleyhissalatü vesselam da Hira mağarasından inerken kendisine peygamberlik verildiğini anlayınca, peygamber olduğunu anlayınca şimdi bana kim inanır? Sorusuyla iniyor oradan aşağıya. Ya o yüzden beni destirûni diyor. Yani örtün beni diyor. Bir dinlenmek, bir o işte derin şeye dalmak istiyor. Sonra kalkınca Ayşe, Hatice validemiz anlatıyor olanları. Onun ben şimdi inanırım şeklindeki beyanı tabii ki Efendimiz'i çok ümitlendiriyor, ferahlatıyor. Dolayısıyla yani Mevlana Hazretleri'nde bir anlaşılmama kaygısı var. Ama Mevlana'nın mesajları hakikaten çok önemli. Yani bir medeniyetler savaşını durduran Mevlana diye düşünüyorum ben. Yani Mevlana'nın öncesindeki o Haçlı savaşların şeylerinin Mevlana'dan sonra çok asgariye indiğini, Osmanlı'nın Avrupa tarafına doğru yönelişiyle beraber ve Avrupa'da İslam'ın bulunuşuyla beraber o medeniyet kavgalarının asgari düzeye indiğini görüyoruz. Çünkü Osmanlı yani hem Kur'an'ın öğrettiği hem Hazreti Peygamber'in uygulamalarından gördüğü hem de Mevlana ve benzerlerinin anladığı manadaki o hoşgörü medeniyetini tesis edince Balkanlar'da zaten farklı inanç mensupları inançların mensupları kaygılarını unuttular zaten.
Yani varsa ön yargıları çoğu yıkıldı.
Onlar asgari indi ve mesela şimdi Balkanlarda bugün Bulgaristan'da Bulgar varsa, Macaristan'da Macar varsa, Sırp varsa, Hırvat varsa bunlar varlıklarını Osmanlı'nın oradaki hakimiyetine borçludurlar. Yani orada eğer Osmanlı hakim olmasaydı Batı'dan gelen, Avrupa'nın ortasından gelen Katolik Hristiyanlar, tabii onlar bunu yok edecekler. Ortodoksları belki de hem dilleriyle hem dinleriyle imha edeceklerdi. Ama Osmanlı'nın o Mevlana'dan aldığı hoşgörüyle Balkanlar'da 500 sene, 600 sene egemen olması, hakim olması onların kendi asli kimliklerini korumalarına imkan verdi. Bunu bugün insanlar buradan okuduğunda görüyorlar ve bunu itiraf eden insaflı tarihçiler de var. Yani hepsi de bunu söylemiyor ama
doğru.
Bunu söyleyen, itiraf eden insanlar da var.
Şöyle hocam, Mesnevi Şerif dediniz, Divan-ı Kebir dediniz, Fihi Mafih dediniz.
Evet.
Mevlana Hazretleri alim bir zat değil mi hocam? Yani ilim anlamında.
Şimdi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri biliyorsunuz bu 2007 yılı Mevlana yılı olarak yani UNESCO tarafından doğumunun işte 800. yılı münasebetiyle o da şundan olmuştu. Hem Türkiye, hem İran, hem Afganistan UNESCO'ya müracaat etti. Türkiye diyordu ki Mevlana bizde metfundur. Bizim topraklarımız insanıdır ve burada hayatının büyük bir kısmını geçirmiştir. Bunun tanıtılması lazım. Afganistan diyordu ki Mevlana bizde doğmuştur. Belh şehrimizde doğmuştur.
Belhi.
Dolayısıyla bizim çocuğumuzdur. Her ne kadar Rum diyarına gitmişse, orada vefat etmişse de efendim İran'da diyordu ki Mevlana evet Belh'te doğmuş olabilir. Konya'da vefat etmiş olabilir ama Farsça yazmıştır. Bizim kültürümüz. Yani üçünün müşterek şeyiyle o 2007 yılı Mevlana yılı olarak ilan edildi. O zaman Hazreti Mevlana'yı yeniden tanıma tanıtma imkanına sahip olduk ve şunu gördük o zaman, yani daha önce de biliyorduk da şunu gördük, Hazreti Mevlana gerçekten çocukluğundan itibaren ilim ve irfan peşinde koşarak işte nihayet Konya'yı tevattun etmiş, oraya yerleşmiş bir insan. Doğduğu yer Belh şehri, babası Sultan-ı Ulema, annesi de Belh Sultan'ın emirinin kızı, yani seçkin bir aileden, hem baba hem anne itibariyle entelektüel bir aileden, ama yani orada siyasi bir takım karmaşa var. Moğollar yavaş yavaş kımıldanmaya başlamışlar. Belli yerlerde sıkıntılar var. Efendim, dolayısıyla Sultan Ulema olan babası Bahattin Veled, yani artık burada durmanın anlamı olmadığı düşüncesiyle 7-8'li yaşlarda olan Hazreti Mevlana ve diğer aile fertlerini de alarak oradan biliyorsunuz Bağdat üzerinden hac farizasını ifa etmeye gidiyor. Hac'dan sonra işte Şam üzerinden, Malatya üzerinden, Erzincan üzerinden geliyor. Karaman'a geliyor. Karaman'da 7 veya 8 yıl kadar kalıyorlar ve oradan da Konya'ya geçiyor biliyorsunuz. Ama Mevlana'nın ilk hocası babasıdır. Yani babası Bahaeddin Veled, onun hem ilmi olarak, yani ulum-i İslami dediğimiz âli ve âli ilimlerde, yani hem alet ilimlerinde hem de yüksek ilimlerde onu okutan zattır. Babasının vefatından sonra ise babasının talebesi ve halifesi olan Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi onu okutmuş ve eksik kalan diğer ilimlerini tamamlatarak Mevlana'yı medresede müderris, camide vaiz olacak kadar bir alim sıfatına kazandırmıştır. Hudavendigar adı onun, yani o alim kimliğinin, güçlü alim kimliğinin de bir sıfatıdır. Biliyorsun Hudavendigar da Hazreti Mevlana'nın isimlerinden birisidir. Esas adı Muhammed'dir aslında. Muhammed'i çok bilinmez. Celaleddin sıfatıdır. Yani celalinden, İsmi Celal'e olan düşkünlüğünden belki Rumi Anadolu'da yerleştiği, oraya eğleştiği için tabiri caizse Rumi adını almıştır. Avrupalılar daha çok Rumi diyorlar. Avrupalılar ve Amerikalılar Rumi adını kullanıyorlar. Biz ise Mevlana sıfatını tercih etmişiz. Bazı kaynaklarımızda, eski eserlerimizde bu bahsettiğimiz Hüdavendigâr Sultanımız filan manasına değil, bu tabirin de kendisi hakkında kullanıldığını biliyoruz. Ama o alim kimliği çok önemli. Ama Mevlana o alim kimliğiyle maruf olmayı ve o alimlik tarafını hep ham ve eksik olarak görüyor. Evet. Yani daha sonra babasının vefatından, Burhanettin Muhakkik Tirmizi'den sonra Şems-i Tebrizi'yi tanıdıktan sonra onunla olan ülfeti, muhabbeti, onun tutuşturduğu gönlündeki aşk ateşiyle gerçekten Mevlana'nın çok değiştiğini, onunla içtim ve yandım dediğini, yani Mevlana şeyden önce, Şems'ten önce hamdım, Şems'le piştim, onun gidişiyle de yandım diyerek, yani bu üç safhayı anlatıyor aslında. Yani o bilgiyle ilgili bilgi hamulesine sahip olmayı yeterli görmüyor. Yani onun mutlaka aşkla buluşması gerektiğini düşünüyor. Yani aşkın aslında insanı olgunlaştıran bir fırın mesabesinde olduğunu, yani gönül fırındaki aşkın, aşk ateşinin insanı olgunlaştıracağı inancında Hazreti Mevlana ve o alimlik kimliğiyle arifliği, aşıklığı birleştirme noktasında büyük bir gayreti var ve hakikaten ona muvaffak oluyor. O yüzden zaten aşk şairi olarak biliniyor. Bizim tasavvuf edebiyatımızda biliyorsunuz bu aşk ve sevgi kelimelerini ilk kullanan Rabiatü'l Edeviye olarak kabul edilir. Yani Rabiatü'l Edeviye Hicri 2. asırda yaşamış. Salihaddin İsfahan'dan zahide bir hanımefendidir ve ya Rabbi ben sana cennet ümidiyle tapıyorsam beni cennetinden mahrum kıl, cehennem endişesiyle tapıyorsam beni cehennemine at. Ben sana sen olduğun, ibadete, kulluğa, sevgiye layık olduğun için tapıyorum diyen bir zat, bir hanımefendi. Onunla başlıyor bu çığır. İşte Bayezid'de ve diğer bazı başkalarında da bu manada
devam ediyor.
Hallacı Mansur'da da bu tür aşk terennümleri var. Ama 13. yüzyılda bu tabii daha yüksek seviyelere taşınıyor. 13. yüzyılda özellikle Mısır'daki Abdülhak İbni Sebe'nin divanı aşk konusunda Mevlana'ya da muasırdır. Onlar çağdaştır. Sühreverdi, Mevlana, hatta İbn Arabi, yani aralarında 15'er 20'er yaş fark var. Aynı dönemde yaşamışlardır. Yani o yüzden 13. yüzyıl bu manada, yani tasavvufi aşk şiirinin gerçekten
zirvelerdeki,
zirvelerdeki dönemidir. Arap dünyasında işte İbn Arabi'nin de çok yüksek manada hem şiirleri hem anlatımları var aşkla ilgili. Ama Abdülhak İbn Sebe'nin divanı zaten daha sonra çok defa şerh edilmiş ve işte ona müteallik özel kitaplar yazılmış. Önemli bir şey. Mevlana ile aynı dönemde bunlar, aynı çağda yaşamış insanlar. Dolayısıyla o çağ tasavvufi aşk ve sevginin nümayan olduğu, zahir olduğu, durağa çıktığı bir dönem. Hemen akabinde bizim ülkemizde 1320'de vefat eden Yunus Emre de aynı söylemleri Türkçe ifade eden, yani Arapça'da Abdülhak İbn Sebe'in, Farsça'da Mevlana, Türkçe'de de Yunus Emre birbirini takip eden üç önemli şahsiyet. Yani aşk konusunda, sevgi konusunda çok yüksek seviyede şiirler söyleyen, duygu anlatımıyla insanları coşturan insanlar. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sevgisi de, Allah sevgisi özellikle de. Bunlar da çok yüksek seviyede, canım kurban olsun senin yoluna diyor Hazreti Peygamber için mesela Yunus. Keza yani sadece Cenab-ı Hakk'ı anlatan ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine talip olan cennet cennet dedikleri bir köşk ile bir kaçhuri isteyenlere veranları bana seni gerek seni diyen Yunus da şeyle Mevlana ile aynı çizgiyi sürdüren 13. yüzyıl önemli şahsiyetlerinden birisidir. Dolayısıyla Hazreti Mevlana bu manada çok yüksek bir şey çığır açmıştır. Onun açtığı bu çığırda 600 senelik Osmanlı şairleri, müellifleri gerek şiirle gerekse şerhlerle onun yolunu izlemeye devam etmişlerdir. Hatta bizim devlet geleneğimizde de zaman zaman sultanların taklidi seyf denilen merasimlerinde, kılıç kuşanma taht oturduklarında merasimlerinde Çelebi Efendilerin, yani Konya'daki Çelebi Efendilerin davet edilip burada kılıç kuşandırmış olması o Mevlana geleneğine Osmanlı'nın ne kadar sahip hürmet çıktığını ediyor. Göstermesi bakımından önemli bir göstergedir diye düşünüyorum.
Kıymetli hocam, Mevlana Hazretleri gibi büyük bir zatı hakikaten belki 40 dakika içerisinde özetlemek de çok
yani,
zor.
Çağlar aşan Mevlana Çağrısı diye bir kitabımız var. Mesnevi şerhlerimiz de var. Oralardan da bunlar takip edilebilir. Hakikaten Mevlana dediğiniz gibi yani söz konusu olduğunda, öz söz konusu olduğunda, hoşgörü söz konusu olduğunda muhteşem bir şahsiyet. Şiir ve edebiyat, aşk söz konusu olduğunda onun söylediklerini o güçle söylemiş başka insan yok.
Bu bakımdan hocam biz de yani onun Şeb-i Arus'una taalluk eden bugünlerde Hazreti rahmetle anmış olduk.
Elhamdülillah. Evet. Allah inşallah onların yolundan yürümeyi nasip etsin bize.
Amin.
Çünkü Mevlana'nın ama bir hassasiyeti var. O çok önemli. Onunla belki sözlerimizi tamamlayalım. Hazreti Mevlana diyor ki yani sözlerin böyle hoşgörüyle insan nesline olan düşkünlükle ifade edilen kısmının yanlış anlaşılmasını önlemek için diyor ki men bende-i Kur'anem eğer can darem men haki rehi Muhammed muhtarem. Yani ben bu can bu tende olduğu müddetçe Kur'an'ın bendesiyim. Ben Muhammed-i Muhtar'ın yolunun toprağıyım. Kim benden bundan başka bir söz naklederse, eskaza birisi çıkar da Mevlana böyle söyledi derse, ben o sözden de, onu nakledenden de bizarım, şikayetçiyim, incinirim. Benim şeyim bu, tanımım, kendimle ilgili tanıtımım bu. Ben böyle tanıtıyorum kendimi demek istiyor. Dolayısıyla Mevlana'yı bu gözle tanımak, ve bu gözle onun hayatını okumak ve anlamak lazım diye düşünüyorum.
Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programının daha sonuna gelmiş olduk. Kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile Mevlana Hazretleri'nin bugüne yansımalarını, bu medeniyette neden anlamlı, büyük ve hürmete layık olduğunu bir kez daha konuşmuş olduk. Şeb-i Arus'un bu yıl dönümünde Hazret'e bir rahmet olması vesilesiyle muhabbetlerimizi, hürmetlerimizi sunuyoruz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Allah'a emanet olunuz.